Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Hoş buldum.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin. Amin. İnşallah. Hocam, yani bir müminin en temel meselesi malum amentüsünü inşa etmek, iman etmek. Kapıdan öyle giriliyor ve oranın sağlam tutulması gerekiyor. Her şeyin temeli o. İman mevzuları acaba akılla anlaşılabilir mi? Akıl ile iman arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Kur'an'daki sıklıkla geçen akletmek, akletme talebi, Rabbimizin insanoğlundan tefekkür etme talebi, tedebbür etme talebi ile iman, yani kesin teslimiyet anlamına gelen iman arasında ne tür bir alaka, bağ olmalıdır? Mesela aklın imkanının dışında olmakla akla aykırı olmak arasında nasıl bir fark olmalı iman meselesi söz konusu olduğunda? Bu konuları bugün konuşalım diye düşünüyorum. Buyurun, neler dersiniz? Bu bir mesele midir? Önce oradan başlayalım.
Mesele leştirdikten sonra hangi şey mesele değildir ki elbette, ama bu büyük bir mesele hocam. Evet. Neden? Bir kere 7 kat göklerin, 7 tabaka yeryüzünün ve bütün kainatın dini olan İslam'a muhatap olmanın birinci şartı akıllı olmaktır.
Evet.
Bundan anlıyoruz ki Allah-u Teala Kur'an'ından, peygamberinden, cennetinden, cehenneminden, göklerden, yerlerden, büyük bildiğimiz, ulu bildiğimiz ne varsa bunlarla bağlantı kurma, selamlaşmak için akıllı mısın ona bakılıyor. Aklı olmayana ne cennet anlatılıyor, ne cehennem anlatılıyor, ne dünya anlatılıyor.
Teklif yok yani.
Teklif yok yani.
Sorumluluk yok.
Mesul adam durumunda olmuyor. Olmuyor, evet. Dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde aklın varlığını, aklın önemini nasıl anlayacağız tarzında bir soru sorsak, gökler kadar, yer kadar, cennet kadar, cehennem kadar, sırat kadar, Allah kadar, peygamber kadar, Kur'an kadar ne ağır biliyorsan hepsinin şifresi akıl. Yani evet, çocuk yani içinde
imana da akılla giriliyor. Yani her şeye akılla giriliyor.
İmanla bağlantı derken o bir defa şartel. Açılış noktası o. Başlangıç noktası o. Evet, çocukluk.
Teklif ona yapılıyor.
Yani tabii çocukluk da var mesela. Çocuğa da bir şey yok ama çocuğun 10 sene sonrası bu işe gidiyor.
Evet.
Akıl olmayınca hiçbir bağlantı yok. Yani sıfır. Evet. Noktada olmuş oluyoruz. Bu yüzden de akıl elimizdeki en büyük nimettir desek, yani Allah'ın bize verdiği en büyük nimettir desek tam yerine oturuyor. Akıl sorumluluğumuzun ana eksenidir desek yerine oturuyor. Başarımızın döndüğü nokta akıldır desek yerine oturuyor. Yani akıl gibi bir nimeti takdir etmek çok zor. Yani bu nimete bir slogan uydursak desek akıl hakkında, yani bir cümlelik bir slogan kurmak çok zor.
Evet.
Neden? Akıl yani her şey.
Aklı olmayanın dini yoktur.
Çok rahat. Evet. Din sorumluluğu yoktur diyelim. Evet. Yani dini yoktur derken Türkçe'de biraz dinden kaçmış, dini reddetmiş gibi anlam çıkıyor da öyle değil. Yani masum, zavallı birisi akıl.
Evet.
Yani ölmek üzere olan hastaya namaz mükellefiyeti var da aklı olmayanı yok mesela.
Evet.
Sorumluluk yok yani. Allah-u Teala onu niye yarattı? O ayrı bir mesele. Yani aklı olmayanı niye yaratıyor Allah-u Teala? O, bu başka bir boyutu meselenin. Ama akıl varsa bizim Allah, iman, Kur'an, gökler, yer, ahiret, dünya, böyle şeylerle bağlantımız var bu sefer. Yani akıl deyim yerindeyse bizim sıfır noktamız, yani başladığımız nokta.
İşte olmazsa olmazımız deniyor ya.
İşte bir şey diyelim, ne dersek evet, o cümle az gelecektir.
Doğru.
Ne dersek az gelecektir. O yüzden yani Müslümanın akıl mefhumuna bakışı her şeyden evvel bir nimet bakışıdır. Yani Allah-u Teala çok büyük bir nimet vermiş.
Bu yani nimet, insanın insan olması,
hayvanlardan akıllı ayrılma noktamız bu bir defa evet, bizim. Akıl evet, hayvandan ayrıldığımız bir nokta. Evet. Mesela zeka hayvanlardan ayrıldığımız bir nokta değil. Tilkide daha fazlası var.
Evet.
Ama akıl yok.
Evet.
Yani akıl, hem,
yani zeka da akıl üstüne inşa edilen bir şey.
Akıldan üreyen bir bölüm.
Evet.
Akıldan üreyen, ama bazen akıl köreliyor veya akıl tilkide olduğu gibi olmuyor. Nispi bir köşede bir zeka diye bir pratikliği oluyor evet, hayvanın, canlının diyelim. Bu sebeple aklı Allah-u Teala'nın nimetlerinden bir nimet görüyoruz. Çapını da hesaplarken iman nimeti buna bağlandığı için, yani bir tür imanın da üstünde duruyor, öncesinde duruyor.
İman onun üstüne oturuyor.
Onun, o olmayınca iman gelmiyor bu sefer. Evet. İmana bir muhatap olamıyor insan. Bu sebeple akıl sıradan bir konu değil.
Evet.
Mesela teyemmüm dini bir konudur. Abdestin yerine alınan. Hatta abdest dini bir konudur. Namaz dini bir konudur, ama 24 saat namaz kılınmıyor, abdest alınmıyor, teyemmüm edilmiyor. Günde bilemedin 2 saat namaza ayırıyor insan. Akıl bir saniye bile kesintisini tahammül edemeyeceğimiz büyük bir nimet.
Evet.
Saniye bile.
Yani şartel düştü mü insanın anlamı neredeyse kalmıyor.
Bir tür en azından mükellef olarak anlamı kalmıyor.
Hani şöyle bir şey deniyor ya, şuur kaybı mesela. Şuur kaybı anında neredeyse insan bir yerlere gidiyor yani.
Kaza yapıyorsun.
Evet.
Öldün sayılıyor.
Öldün yani, sayılıyor.
Yani hayattan koptun kabul ediliyor.
Şöyle o zaman, iman ne ki akılla bir alaka kuruyoruz hocam? Belki imana da biraz bu manada bir genişçe bakmak lazım.
Yani imanı yaratılış gayemiz Allah'ı tanımak.
Onu anlamak, yaratılış gayemizi.
Yaratılış gayemiz iman. Bu büyük bir olay. Yani bir ana rahminden çıkıyorsun. Dün yoktun, bugün varsın, yarın olmayacaksın, bir insansın. Başı olmayan, sonu olmayan, kimsenin onu yaratmadığı, oluşturmadığı büyük bir Allah mefhumuyla muhatap oluyorsun sen. Yani yoktun, eskiden var olan, ebedi var olacak olan Allah'ın muhatabısın sen.
Evet.
Bu muhataplıkta akıl başlangıç noktası. Aklın yoksa seni muhatap almıyor Allah-u Teala. Mükellef tutmuyor. İmtihana bile uygun bulmuyor.
Evet.
Ama aklı da o veriyor.
Evet.
Demek ki Allah-u Teala kendisine kullar seçiyor. Seçtiği kulların onu bulması için de akıl veriyor onlara.
Bir imkan, bir alet.
Bir alet veriyor, ama büyüklüğü gereği de verdiği aleti otomatik ayarlamıyor.
Evet.
Kumandasını da senin eline veriyor. O onun, Allah-u Teala'nın büyüklüğünden geliyor, azametinden geliyor. Ya. Kullarına muhtaç olmadığından geliyor, evet. Samet olmasından geliyor.
Bulsun, çabalasın. Bir aklını alet o istikamette veriyor. Kullansın.
Kullansın. Yani büyük bir harita gibi dünyayı önüne seriyor. O haritada yön bulabilecek, pusula koyabilecek akıl veriyor. Şimdi bul beni diyor.
Evet.
Ana yaratılış gayemiz Allah'ı bulmak. Ona kul olmak. Ama bu bulma, kul olma da yörünge belirlemeyi, hedef koymayı aklımızla yapacağız biz. Aklımızdan başka hiçbir şey de bunu yapamaz. Yapamayacağı için akıl imanımız kadar kıymetli. İmanımız kadar değerli. Bunun için alkol haram işte.
Yani aklı dümura uğrattığı
bir
için.
Bir saatliğine de olsa dümura uğratıyor. Akla evet. zarar veriyor.
Evet.
Akla zarar veriyor. Bunun için uyuşturucu otomatik olarak haram. Neden?
Yani aklı devre dışı bırakan her şeyi yasaklamış Allah Teala.
Akla devre dışı bırakma değil, muhtemel devre dışı bırakacaksa evet. bile. Yani mesela bira, işte tam rakı gibi, bu isimler tenzih ederiz dinleyenlerimizde yani anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Tam onun gibi sarhoş etmiyor. Ama işte 5 litre içilince ediyorsa otomatik o da onun hükmünü alıyor. Neden? %1 de olsa bir indirme yani aklın gücünde %1 de olsa bir azaltma yapıyor. Aşağı doğru çekiyor aklı. Bu da haram. Mesela ağrı kesici ilaçlar eczaneden aldığımız doktor yazmadıkça kullanılması caiz değil.
Yani neden doktor caiz? Yazması demek de uzmanın, zaruret olması demek.
Tabii doktor bunu keyfine yazacak hali evet. yok. Bir uzmanlık alanının sorunu. Neden? Çünkü o kutunun üstünde bu ilacı kullandığın zaman araba kullanma diyor.
Araç kullanma diyor.
Keskin aletlerli makinaları kullanma diyor.
Evet.
Bunlar neyin göstergesi? Aklına müdahale edecek, beynine müdahale edecek evet. diyor. Dolayısıyla sen
yavaş bunu, çalışır, yavaş intikal eder hale getiriyor.
Özün neyse evet. yani elini bıçağa dayarsın, testereye dayarsın anlayamazsın bunu
evet.
diyor. Dolayısıyla bu beyne müdahale aklımıza dolayısıyla. Evet. Aklımıza müdahale olunca bu ancak zaruretten olabilir.
Evet.
Hatta o kadar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyanın sorumluluğu kalkmıştır diyor.
Yani uyurken de devre dışı kalıyor.
Akıl devre dışı. Organlar bizimle vesaire ama akıl devre dışı.
Farkındalık vesaire devre dışı.
Hiçbiri yok. Bir şeyin farkında değilsin. Görmüyorsun. Hatta görsen yarı uykulu anlamıyorsun.
Evet.
Yani uykuda ibadet, insani eylemler bir hata olduğu zaman uyku uyuma saatin değilse eğer biz belki soruşturma geçirebiliyorsun. Mesela iş saatinde yastığı koyup uyursan
evet.
O bir sorumluluk oluyor. Ama bunun dışında uyurken vaktinde yattığı saati kurduğu halde namaza kalkamadı diye vebali olmuyor insanın. Niye? Çünkü deliden yani aklı olmayandan sorumluluk kaldırıldığı gibi uyuyandan da sorumluluk kaldırıldı diyor Efendimiz. Yani demek ki dinimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından anlıyoruz ki akıllı insana yük yüklüyor.
Evet.
Aklıyla ilgili yaratılıştan veya geçici bir sorundan dolayı sorun yaşayanın o yaşadığı sorun kadar mesuliyeti kaldırılıyor. Bunun hepsini niye söylüyoruz? Yani akıl dediğimiz şey domates gibi bir nimet değil, ekmek gibi bir nimet değil. Yahut da evimiz var işte nimettir, böyle bir nimet değil. Varlığımız veya yokluğumuz anlamına gelen evet. bir nimet.
Yani insan olarak insan olmanın olmazsa olmazı.
İnsanın onurlu tipinin özü akıl.
Evet.
Öbür türlü işte bakıma muhtaç, gerektiğinde zincirlenen bir tip oluyorsun kimseye zarar vermemek için.
Evet.
Bu sebeple mesela ilaç örneğinde, alkol örneğinde kullandık. Başka bir örnek daha. Mesela vesvese aklı pasifize eden hastalıklardandır.
Vesvese.
Vesvese. OKB deniyor takıntı, şimdi mesela. Evet. Takıntı. Takıntı şeyce. Takıntı tam karşılığı değil. Bir şeye inadından takılıyordur adam. Takıntısı
yani
var.
Obsesyon diyorlar ya hocam. Yani
onun adı vesvese.
Evet.
Bizim lisanımızda Anladım. Vesvese. Psikoloji psikiyatrikte OKB deniyor. Ama her halükarda aklı pasifize ediyor bu. Aklı var. Ama aklı bir şeyle meşgul baskılıyor ki bir şeyle meşgul ediyorsun aklı. İşte mesela temizlikle meşgul ediyorsun. Veyahut da birisine takılıyor. Veyahut da işte telefonlara takılıyor. Bir şeye takılıyor. Yani bunun da onlarca çeşidi var ama.
Evet.
Bu bir esasen hastalık bu. Bu bir hastalık evet. çeşidi. Ama öyle bir hastalık ki mesela şüphecilik diyelim biz buna.
Evet.
Bu insanda biraz da olması gerekiyor. Aksi takdirde insan bir adım gidemez. Yani aç kalır mıyım diye bir tereddüdün olacak çalışmazsan.
Bir tür savunma refleksi.
Tarzında. Bir tür, ama bu ölçüsü kaybolduğu zaman insanı esir alıyor. Aklı esir alıyor. Şeytana alet oluyorsun bu sefer.
Evet.
Yani boşanmana neden oluyor. Sabah namazın, güneş doğuyor, sen hala yarım saattir abdestesin. Camiye gitmiyorsun, muhakkak orada mikroplu biri vardır diyorsun. Yanlış okuyor diyorsun, imamdan şüphe ediyorsun. Fabrikaya gitmiyorsun, bunlar beni öldürecekler orada diyorsun. Yani hayatını durduruyor. Dolayısıyla biz yani aklı olmayan bir insanla psikiyatri nasıl ilgileniyorsa bunu da ona havale ediyoruz bu, evet, sefer. Çünkü bu dolaylı olarak bu hastalıkta zaten son geleceği nokta onun çıldırmak. Çünkü hayattan koparacak onu.
Hayattan koparıyor.
Koparıyor. Evet. Yanlışlara sevk ediyor. Bütün bunlardan aklımızın ne kadar bizim için
hayati
yani ruh değil akıl aslında, yani canımız değil. Aha. Ama canımızın işe yarayıp yaramamasıyla ilgili, evet, kadar gücü var aklımızın.
Evet.
Bu sefer canımıza müdahale gibi aklımıza müdahaleyi de büyük bir konu görüyoruz.
Aklı korumak.
Yani dinimizin 5 temel siyaseti, evet, var diyoruz. Bu siyasetten bir tanesi akıl.
Aklı korumak.
Çünkü, evet, aklı olmayanların İslam diye bir derdi olması mümkün, evet, değil. Ya kullanmadığı için aklı yok diyoruz, İslam'la muhatap değilsin sen. Ya da kullanacağı aklı olmayanın diyoruz. Bu sebeple insan aklıyla insan oluyor. Müslüman aklı kadar Müslüman oluyor. Hatta o kadar ki fazlasında bile sıkıntı var aklın.
O nasıl?
Yani bunu vurgulayarak söylüyorum. Aklın fazlası bile bela. Yani tıpkı kontrolsüz güç gibi hocam. Yani bir güç ki onu kontrol edemiyorsun sen. Senin dizaynı senin elinde, yani, değil.
Akıl kendi kendini kontrol edebilmesi de gerekiyor. Aklın ya, değil mi?
Akıl salındığı zaman yaratıcısına, evet, bile sataşır.
Evet.
Güçtür. Akıl bir güçtür çünkü.
İşte oralarda imanla iç içe geçiyor. Yani problem durumu. Mesela aklı iman yaratanın önünde bir engel haline getiriyor.
Getirebiliyor insan.
Evet.
Yani buna akıl müsaittir.
Evet.
Çünkü akıl bir enerjidir.
Evet.
Yani işin garibi de mesela beynimizin neresinde akıl sorusunun cevabı var mı? Hala yok.
Yok tabii.
Yani beynimizin neresinde?
Tabii.
Yani bu akıl ve ruh, zeka bizim ana dinamiklerimiz aslında. Ruhumuz diyoruz, nerede olduğu belli değil.
Evet.
İşte yani evet, mesela tasavvuf filan yerdedir ruh, nefis filan yerdedir diyor ama yani biyolojik olarak otopsi
kesinleşmiş şeyler değil.
Yani en azından tıbbın ulaştığı işte, evet, bir ceset üzerinde çalışma yaparken
ruh şuradadır, oradan çıkınca insan ölür gibi bir şey yok.
Ağızdan nefesle mi çıkıyor? Evet. Burnundan mı çıkıyor? Yoksa ölmek üzere olan adamın ağzını tıkatırız o zaman. Ruh çıkmasın, ölmesin diye. Evet. Yapılamıyor. Evet. Aynı şey akıl için, zeka için de geçerli.
Evet.
Ama mesela ezber gücümüz keşfedilmiş. İnsanın ezber gücü beynin filan bölümünde diyor.
Evet.
Bu yahut da görme, gözümüzün gördüğü yer beynin filan noktasında diyor. Evet, insanoğlu araştırıyor. Belki bir gün akılda şurada olduğu bize bir haberde çıkacak. İnternette göreceğiz. İnsanın aklı şurada gizliymiş.
Evet.
Orayı koruma altına alıyoruz. Bu sebeple biz aklı ne dedik? Var veya yokuz kadar değerli. Ama akıl olağanüstü bir güç, çok büyük güç. Yani bu güç insanın kendisine zarar verecek kadar büyük güç. Dönüp kendisini yiyebiliyor insanın. Bunu şunun için söyleyeceğim. Şimdi biz zannederiz ki ya da işte filan kafir sıfır akıllıdır.
Evet.
Nasıl o kadar teknolojiyi icat etmiş mesela? Matematikte filan formülü nasıl bulmuş bu kafir? Kafir deli demek değildir. Aklının altında ezilmiş insan olabilir kafir. Aklı ezmiştir onu. Evet, Müslüman'da da kafirde de akıl sorunu yaşayan insan olabilir. Yani tıpkı o zaman zaten kafir demeyiz ona biz.
Evet.
Mesela meczup aklını yitirmiş birisi Müslüman toplumda da yaşayabilir, kafir toplumda da yaşayabilir. Onun bir yani artı eksisi yok bizim gözümüzde. Neden? Muhatap değil dedik başta zaten. Ama bir kafir işte çok olağanüstü filanca işte uzay cismini görmüş, uzayda projeler yapmış, bu adam neden İslam anlamıyor diyoruz. Çünkü akıl fazlalığı var. Müslüman'da da olduğu zaman bu, Müslüman'da da...
Yani şöyle bir şey hocam, yani akıl mutlak manada imana götürür, götürmez tarzında bir hükme varmak mümkün değil.
Tek başına akıl buna muktedir değil.
Evet.
Akıl çünkü çok salındığı zaman bulması gereken Allah'ı aşıp gidebilir bir tarafa.
Evet.
Bu bir kibir de olur, kibirden olur. Kör akıldır mesela. Kör aklından olur. Bunu şöyle de örneklendirebilir. Meseleyi biz büyük iman meselelerinden ziyade mesela büyük bir sosyolog bakıyorsun.
Evet.
Yani deha bir adam, hayransın ama karısıyla dövüşmüş, karısını öldürmüş.
Evet.
Yani bu insanlığı dizayn etmek için projeler üretmiş. Yani
nasıl yaptı bunu?
Yakıştıramıyoruz değil mi? Diyorsunuz. Yakıştıramıyoruz. Evet. Büyük bir kahraman bakıyorsun. Yani toplumuna can vermiş. Yani kahraman, adı üstünde evet. Kahraman. Ama bakıyorsun sigaradan ölmüş. Yani evet. Akıllı bu adam, ülkesi için can vermiş adam, ciğerini çürüdüğünü niye anlamamış?
Evet.
Diyorsun. Yani çok küçük gördüğün bir noktada aklı işlevini yapmıyor.
Evet.
Halbuki
yani dur demiyor. Akıl orada durduramıyor.
Sanki o noktada akılsız gibi. Evet. Akılsız evet. Gibi. Yani biz aklı çok büyük görüyoruz. Mesela bugünkü tıp büyük bir noktada değil mi? Yani
tabii
tıp
ki, evet.
Yani bir tek ölüyü yaratma iddiası yok tıbbın.
Evet.
Onun için de uğraşsa da henüz o noktaya gelmedi ama elhamdülillah diyoruz tabii. Tıp Allah'ın nimeti.
Evet.
Yani belki Adem Aleyhisselam zamanında yoktu ama Nuh Aleyhisselam zamanından beri uğraşıyor insanlık hastalıklarla daha sağlıklı olmak için. Tıbbı bakıyoruz muhteşem bir noktada tıp. Çok büyük nimetler içerisinde bir noktada çok akademik kimliği olan bir doktora bakıyoruz. Çocuğun yapmayacağı işleri yapıyor ama.
Şöyle bir şey, tam tıbba gelmişken hocam şöyle denir. Mesela yani tıp tahsili yapan, o alanda ilerleyen insan, yani Allah'ın insan bünyesindeki mucizelerini görür, iman eder diye. Bir de aynı şeyi yani tıp tahsili yapan, o alanda ilerleyen birisi yine bakıyor insana ama inançsızlığa varıyor. Yani
daha şımarık oluyor.
Da yani bilmiyorum yani nereden o akıl nerede ne yapıyor ki birini imana götürüyor, birini de imansızlığa götürüyor. Değil mi? Böyle bir şey yani aklın hani rota çizme, ne bileyim, insanı orada ne lazım ki akılla iman buluşsun.
Şimdi hocam eğer başta dedik ya akıl büyük güç.
Evet.
Çok büyük güç. Bu vahyin kontrolünde kalmadığı sürece akıl büyük bir çılgınlıktır. Güç değildir artık. Delirtir. Onun için en şımarık insan en zeki insan oluyor. En akıllı insan oluyor. O dinden imandan konuşurken ayak ayak üstüne atıyor. Kendisini bugünkü deyimlerle tanrılaşmış evet. Görüyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani çocuğun eline verilmiş bir silah gibi oluyor bu sefer. Çocuğun eline silah veriliyor, kırmızı gördüğü şeye atıyor. Sivri gördüğü şeye hedef atıyor bu sefer. Yani düşmanla dostunu ayıramıyor çocuk. Çocuğun elinde olacak bir silah değil bu. Dolayısıyla insan aklını vahiy kontrolünde, yani nasıl araba sana veriliyor ama bunu otomanda kullanacaksın diyor. Yolda kullanacaksın diyor. Arabayı ormanda da kullanamıyorsun, denizde de kullanamıyorsun. Bu çünkü yol aracıdır diyorsun. Vahyin çizdiği yolda olmadığı sürece akıl baş belasıdır. Çok büyük bir baş belasıdır. Yani siz diyorsunuz ki tıp okuyan insanlar neden o büyük mucizeleri görüp akıllanmıyorlar? Nuh Aleyhisselam'ın tufanını görenler niye akıllanmadılar?
Yani tufanı gözünün önünde
gördüler. Yani herhalde tıp talebesinin gördüğünden daha büyük bir mucizeydi, değil mi? Yıllardır çöldü burası. Yarım saat içinde göl oldu.
Evet.
Bunu görüp de ödü patlaması, en azından aklını başına alması gerekmiyor muydu? Yani mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ne diyor? Yüksek tepelere çıkarım diyor. Bu kadar suyu dolduran o tepeyi dolduramaz mı? Düşünemedi.
Evet.
O da babasını çok aklından dolayı kabul etmiyordu. Deli olduğu için değil. Deli olsa Allah onu muhatap almayacaktı zaten. İsmi anılmayacaktı şimdi. Evet. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler hep akılsız mıydılar da?
İman etmeyenler oldu.
Zeki, deha insanlar vardı.
Evet.
Yani dehalarıyla en azından mesela bütün şairlerin iman ediyor olması lazımdı. Şairler hep iman etmediler. Tam aksine bizim gibi kültürlü adamlara göre değil bu iş. Yani kölelere, bilallere göre diye düşündüler. Tam aksini düşündüler. Yani bu sebeple tıp talebesi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamazsa derslere Allah'ı bulamaz fakültesinde.
Evet.
Yani Allah ve peygamberle başlanan bir eğitim akla teslim edildi ya da akıl öyle bir eğitime teslim edildiğinde o akıl Allah'ı bulur, insanlığa büyük nimetlerle de sebep olur. Öbür türlü insanlar ondan istifade ederler ama o kendinden istifade edemez.
Hocam şöyle bir soru var, hani yani diyelim vahiy ulaşmamış insanlar deniyor. Yani geçmişte, günümüzde bu insan aklıyla neyi bulmalı, ne kadar bulabilir aklıyla, sadece ya insan olarak yaratılmış olmakla?
Şimdi
yani İslam'ın bakışı ne bu konuda?
Bu konuda biz saatlerce konuşsak bir cevap vermemiz mümkün değil, net olana. Evet. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevabını vermedi. Yani ona öyle bir soru sorulmadı.
Evet.
Yokluk döneminde ne olacak? Bunun da bir hikmeti var tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutuptan kutuba dinimi yayacaksınız diye vasiyet edip gitti. Ulaşamayanlar diye bir konu konuşulsaydı, ulaşılamayanlar diye bir konu konuşulsaydı, onlar zaten kolay, onlara indirim yapılacak gibi bir anlaşma olacaktı.
Evet.
Yani böyle bir şey, ashab-ı kiram ne yaptı? Bir saat Medine'de oturmadılar Efendimiz'den sonra aleyhissalatü vesselam. Bu görevi yaymaya çalıştılar. Bu birinci önemli nokta. İkinci meselemiz, yani Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde din ulaşmamış, İslamiyet ulaşmamışlara ne yapacağına dair net bir çizgileri, belli bir bilgimiz yok. Ama Kur'an şunu söylüyor. Bir, peygamberimizin sesinin ulaşmadığı yerde azap etmeyiz biz diyor. Bu
genel bir ifade.
Genel bir ifade bu. Yani ben bunu böyle tercüme ettim.
Sadece bizim yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in değil, herhangi bir peygamber yani ulaşmamış.
Adem aleyhisselam'dan beri. Evet. Adem aleyhisselam. Yani tebliğimizi yapar öyle hesabını sorarız, evet, gibi anlayabiliriz bunu. İki, bize verdiği aklın, İbrahim aleyhisselam'ın örneğinden de görüyoruz bunu, bize verdiği aklın bir hayvan gibi ot yemek için yaratılmadığını düşünecek çapta olduğunu da söylüyor Kur'an'ımız. Nerede aklınız sizin? Aklınız yok mu diye defalarca soruyor.
Soruyor, değil mi?
Sorulacak, aklın yok muydu senin?
Evet.
Neredeydin sen? Ama burada mesela namazın sünnetlerini öğrenecek çapta bir keşifte bulunması değil bu istenen şey. Allah bilir ya, yani bunu kafadan böyle konuşacağımız bir konu değil. Ben anamdan doğdum ama bu koca dünyada herhalde bir sahipsiz değilim ben. Her kimsen sen beni ortaya çıkaran, asıl projenin sahibi, ben seni kabul ediyorum.
Böyle demiş, bir
bu mantığı,
iman.
Ya böyle ben sana yolaştırdım bunu şimdi. Bu bir iman başlangıcıdır.
Evet.
Buna demek ki bir tebliğci gidip de Allah'a davet eden, seni yaratan Allah'tır ve cennette görmek istiyor seni, cehennemden kurtulmanı istiyor dese iman edecek demek,
evet,
ki bu. Ve bu kibri kırmış bir kafadır. Kibir kırılmış bunda. Yani kendi kendini oluşturmadığını, birisinin, hı hı, projesinin sonucu burada olduğunu, bunun da büyük bir devlet olmayacağını, çünkü devletlerin neticede kendisi gibi birileri tarafından organize edildiğini, şeytan gibi bir zarar veren bir mahlukta olmayacağını, muhakkak adına melek de dese o Allah'ın ismine doğru yürüyor.
Bir büyük kudret, bir yani, büyük kudreti
adil, evet, adil ve menfaat beklemeyen bir kudrettir
kudret,
bu.
Evet.
Yani çünkü devlet yaptı dese, doğumhanede annemi çağırdılar falan oldu dese, bu bir menfaat sonucu oluyor.
Evet.
Bu Allah bilir ya, bütün insanların ulaşabileceği bir nokta aklı varsa eğer.
Evet.
Hiç düşünmüyorsa, hayvan gibi yaşıyorsa, kendisini bile düşünmeyen bir insansa, zaten o peygamber de görse muhatap olmayacak ona. Yani peygamber ona ne anlatsa anlamayacak. Çünkü düşünme kabiliyeti yok. Yani yiyorum, uyuyorum, uyanıyorum, tekrar yiyorum, ne oluyor bana diye. Kafir de olsa düşünmeli insan.
Evet.
Buna biz ileri derecede vicdan adı da verebiliriz. Yani vicdanlı bir insan bunu yapar diyoruz. Bu noktanın inşallah kıyamet günü kurtarıcı olabileceğini hayal edebiliriz. Hayal edebiliriz diyoruz. Elimizde kat'i bir bilgi yok. Burada bir bu, iki lojistik olarak da, yani yer ve ulaşım imkanları açısından da değerlendirilebilir. Mesela Sofya'daki yaşayan sıfır imanlı bir insanla İstanbul'un göbeğinde ezanlar sesinde yaşayan bir insan aynı değil. Afrika ormanlarında hiçbir iletişim imkanı olmadan ya da Amazon'da hiçbir iletişim imkanı olmadan bir ormanda yarı çıplak yaşayan biri de aynı değil. İstanbul'un göbeğindekinin hiçbir itirazı yok. Bu ezan sesleri nedir diye niye incelemedin? İki, Sofya'daki komşuda namaz diye bir sesten söz ediliyor. Bu nedir? Namaz, Kur'an, biraz daha araştırmaya yakın olması gerekiyor. Amazon ormanlarında yaşayan, kutuplarda yaşayan, Eskimo denen insan biraz daha sorgudan uzak noktada duruyor olabilir.
Evet, ya da Afrika'nın yani iç ormanlarında
iletişimin
yaşayan,
sıfır olduğu, dört tane keçisinden başka bir şeyi tanımadığı, hatta ülkesindeki nüfus kayıtlarında bile kaydı olmayan insanlar var hala.
Ya şöyle bir şeyle, yani daha önce bir Afrika şeyi sohbetinde konuşmuştuk. Ya mesela puta tapıyor ama put dediği ya bir çömlek, üstüne işte saç telleri falan bağlanmış bir çömlek. O kutsanmış. O put kutsanmış ona, yani onu ilah gibi görüyor. Enteresan bir şey. Yani insanoğlu oralarda bir kutsallık arayabilen de bir varlık. Yani aklımızın derecesi nedir yani orada hakikaten? Hani diyorsun belki çocukluk döneminde mi insan buralarda?
Peki hocam, siz Afrika'da böyle gördünüz. İsviçre'nin göbeğinde 50 katlı bir otelin filan numarasında da
aynı şey.
Yani bu sanki Afrikalıların düşeceği bir nokta gibi. O Afrikalı garip olduğu için çömlekten put edilmiş.
Öbürü
İsviçre'deki
kadından put edilmiş.
Boncuktan ediniyor. Boncuk. Ya para kadın gene bir şey üstadım. Bir boncuk nedir ya?
Evet.
Yani doğru. Hindistan'da 720 din olduğu söyleniyor. Ansiklopedilerde öyle yazıyor. Evet. Bu, yani 720 tane şekil demek bu. Evet. Kimi bizzat insana tapınıyor.
İneğe tapınıyor.
Ya inek hocam sütü var gene tapınmaya böyle milyarda bir uygun bir şey yani. İnek güzel bir hayvan. Mesela biz New Delhi Havaalanı'ndan çıkarken Emin Saraç Hoca Efendi ile böyle müstehcen bir kadın resmi gördük. Yani kıpkırmızı oldu Emin Saraç Hocam. Mahcup oldu. Böyle kötü bir şekilde karşıladı bizi. Çıkınca dedik ya ne kadar, ya o tanrı dediler ona yani. Çıplak kadın resmi tanrı olmuş.
Evet.
Öbür tarafta erkeği oturtmuşlar bir tahtanın üstünde, tanrı diye onun önüne gidiyorlar, eğiliyorlar, saygı gösteriyorlar. Yani insan oğlu aklını kontrolsüz kullandığında veya hiç kullanmadığında o insan akılsızdır. Kafasında akıl varsa bile akılsızdır. Bir, o insan deli gibi kabul edebilecek çılgınlıklar yapabilir. Kendisini tanrı ilan edebilir. Mesela ben yalancı peygamber diye isim anayım. Ben peygamberim diyen sahtekarlar deli miydi sizce?
Değildir herhalde.
Deli diye bilinen birinin peşinden kim gider?
Evet.
Toplumu yönlendirebilecek kadar kurnaz insandılar.
Yani şeyler var, diyelim tiranlar var, zalimler var. Bunlar da...
Mesela Hitler deli miydi deli, hocam? Deli, evet. En bilinen adamı konuşalım.
Yani ya, deli olsa, şöyle hocam, deli olsa... Yani bütün bakıyorsunuz o dönemin fotoğraflarına... Herkes o hayl Hitler diye böyle binlerce insan, milyonlarca insan meydanları doldurmuş.
Hayır hocam, negatifini kabul ediyoruz. Bu insan dünyaya hükmetmiş hocam. Evet. Yani dünyayı Stalin savaşa yani. Sokmuş.
Evet.
Stalin deli bir adam, Mao deli bir adam mı?
Deli bir adam.
Bunlar akılları fazla adamlar hocam. Normal toplumdan fazla düşündükleri için.
Peki onlara inananlar nasıl insanlar hocam? Deli mi onlar?
Hayır. Ondan menfaati olan adamlar hocam. İki türlü menfaatleri var. Birincisi, bir tapınma ihtiyacı hissediyor birisine. Onu tatmin ediyor.
Evet, onu putlaştırıyor.
İki, herhangi bir ülkede yönetimi ele geçirmiş bir despot da aynı adamdır hocam. Deliyi kandırırsın, iktidarda kalamazsın.
Bu akıl tutulması diye bir kavram da var.
Alttakiler için akıl tutulması olabilir. Evet. Onun için akıl tutulması değil, akıl kullanması.
Aklını kiraya vermek diye bir kavram var.
Yani bu da bir afet hocam.
Evet.
Bu bir afet ama bu dediğimiz meşhurlar akılsız değiller. Fazla
değil,
akıllılar.
Tabii, doğru.
Yani kendisini mesela Firavun akılsız adam değil hocam.
Evet.
Ben sizin tanrınızım diyecek kadar aklına tapınan birisi.
Evet.
Yani burada vurgulamak istediğimiz şu, akılsızlık kadar bir tehlike kendi aklına tapınıyor olmasıdır insanın.
Evet.
Bu en küçük noktada kibirle başlıyor.
Evet.
Ucuple devam ediyor. Kibirli, ucuplu bir insan, kendini beğenmiş bir insan. İbadetlerini
narsist diyorlar. Kendine tapınma gibi bir şey.
Bu akıl sayesinde oluyor hocam.
Evet.
Aklı olmayan zavallının bunları düşünecek kadar noktası yok zaten.
Evet.
Yani kendi kendini, kadın olur kadınlığı açısından kendine tapınır. Erkek olur erkekliği açısından kendine tapınır. Bu bir afet, bir bela bu. Dolayısıyla biz bu beladan kurtulmanın tek çaresi Allah'a teslim olmak, peygamberine teslim olmak. Yani vahye teslim olmaktır diyoruz.
Bu hocam vahye... Orada şimdi aklımızın iman noktasında, aklımızın almadığı şeyler olabilir mi?
Kesinlikle olur.
İki, akla aykırı şeyler olabilir mi? Yani bunun ikisinin de tahlil edilmesi lazım diye düşünüyorum.
Bir kere şimdi diyoruz ki aklı selim mesela.
Evet.
Yani sorunsuz akıl.
Evet.
Kimin aklı bu? Herkes benim aklım diyor.
Evet.
Dolayısıyla yüzlerce direksiyonunda kimsenin bulunmadığı araba gibiyiz biz akıllarımızla. Yani direksiyonumuzda birisi geçmediği sürece otomatik hareket edersek birbirimize çarparız biz. Bizim insan olarak ortak aklımız söz konusu olabilir. Bir tanemizin aklı deliliktir. Yani tek başına bir aklı ölçü aldığımız zaman biz delirmeye mahkumuz demektir. Çünkü delilik aklın yokluğu ve fazlalığı anlamında bir kavram. Yani mesela çok zeki bir çocuk da okutulamıyor okullarda.
Evet.
Böyle bir çocuk biliyorum şu anda. Hatta yakın bir zamanda ziyaretine gittim. Çocuğu psikiyatriye götürüyorlar. Baş evet. edilmiyor, çılgın bir çocuk diye. Yani 10 dakikalık randevu 3 saat sürmüş.
Evet.
Sonunda doktor diyor ki, bir deha getirdiniz bana siz diyor. Bu çocuk deha diyor. Annesi babası ona deli muamelesi yapıyorlar.
Evet.
Ama o çocuğun zekasına, aklına uygun olmadığı için anne baba kendileri deli aslında.
Yani o tür akılları da hale yola sokacak değil mi? Bir
yani şunu kabul edecek insan.
Büyük disiplin.
Akıl bizim hayatımız.
Evet.
Akıl bizim varlığımız, insanlığımız. Ama aklı yaratana teslim etmedikçe aklı bir bela bu.
Evet.
Bir bela bu. Ne oluyor o zaman? En akıllı daha alt akılları sömürüyor Hitler örneğinde evet, olduğu evet. gibi. Eline güç geçip aklına katkı maddesi katanlar öbürlerini yiyor bitiriyor. Dolayısıyla insanların ortak aklı aklın ortalamasıdır.
Şeytan da akla nüfuz ediyor değil mi hocam?
O da akıllı biri.
hem akıllı yani hem de insanın aklını
yönlendiriyor.
Yönlendiriyor, manipüle ediyor.
Ediyor.
Yani, evet.
Yani bunda da başarılı oluyor. Dolayısıyla şeytan akılsızlarla bir iş yapamıyor.
Evet.
Yönlendiremiyor ki onu. Ama akıllıya projeler veriyor. Verdiği her proje cevap alıyor. Dolayısıyla sen bu toplumu kulun kölen yaparsın diye inandırıyor onu.
Evet. O deminki konuya geçtiğimizde yani insanın aklının yetmeyeceği alanlar. Yani şu onu orada insan yani ben aklım almıyor bunları. Yani hiç yeterince kavrayamıyorum ama iman ediyorum diye var. Bir de oradan inançsızlığa yönelen var. Yani o alanlar nelerdir mesela? Müslüman nerelerde ya Rabbi sen ne verdinse ben ona iman ediyorum. Buralarda benim işte düşünce ufkum yeterli olmuyor falan.
Şimdi hocam insanın ayağı var. Evet. Yürüyor insan.
Evet.
İki kişiyi yürütelim buradan Üsküdar'a doğru. Birisi geliyor sahile bakıyor ki yürünecek yol bitti.
Evet.
Dolayısıyla orada duruyor. Öbürü de geliyor benim ayağım var yürürüm diyor. Sahilden yürümeye devam ediyor.
Denizin
boğazda
içine.
Boğuluyor.
Evet.
Bu örneğim anlaşıldı mı?
Evet tabii yani. Yürünecek ayağın, yer var yürünmeyecek
var ama,
yer
var. Ayağın var ama karada yürürsen ayağın var
evet.
Senin. Suda yürüyecek bir ayak yok sende. Aklımız var bizim. Ama bizim gibi akılla yaşayanlar arasında iş yapan bir aklımız var. Bu aklımız bizim bizden öteki alem için geçerli değil. Dolayısıyla
yani bizden öte bir alem var.
Var tabii.
Evet.
Melekler var.
Evet.
Cinler var. Bunlarla kontak kurmaya müsait değil aklımız bizim. Bu aklımızın değersizliğinden kaynaklanmıyor. Kapasitesinin dışında olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla aklımız tıpkı sahile kadar yürüyebilir. Yani karaya bastıkça yürüyebilir olan ayak sahibi olduğumuz gibi.
Sınırlı bir yetenek.
Sınırlı. Ama bu sınır çok büyük bir sınır tabii.
Evet.
Fakat aklı yaratan Allah'ın işine burnunu sokmak diyorlar ya, burnunu sokmaya kalktığı zaman akıl çıldırmıştır o.
Evet.
Kendini helak etmiş, infilak etmiştir o. O akıl infilak eder o zaman. Patlar. Yani parça parça olur. Dolayısıyla vahiy ne diyor? Düşün. Çıldırasıya düşün diyor. İş Allah noktasına gelince bil ki o yol gitmez artık. Dur orada. Mesela Allah-u Teala milyarlarca insan yarattı. Değil mi?
Evet.
5 milyar, 10 milyar şimdi var zaten. Kim bilir ne kadar daha yaratacak? Bundan önce ne kadar yarattı? Bunların tek tek hesabını soracağım diyor. Ya bu mahkeme nasıl biter?
Değil mi? Aklımız...
80 sene yaşamış bir adamın nefeslerini soracağım.
Mahşer ortamı nasıl bir ortam?
Bir insanın hesabı 30 sene sürer herhalde.
Yani gibi düşünüyorsun.
Düşünüyorsun. Şimdi çünkü ufak bir alacak verecek davası, bir boşanma davası 5 sene sürüyor.
Evet.
Yani bütünü bir imza atacaksın orada. Nefeslerinin hesaplandığı bir dava nasıl görülecek? Orada insan ya oturacak eline kalem alacak, her insan için şu kadar sene lazım, şu kadar katip lazım, şu kadar dosya lazım. Nereye konacak bu insanların dosyaları mesela? Hepsi yazıldı.
Ya bu mümkün değil diyecek.
Ya diyecek ki ey Allah'ım beni yaratan Allah olarak bu senin için hiçbir iş değil. Heh. Sen bunu yaparsın.
Ya bunu diyecek.
Ya bunu diyecek sahilde duracak Üsküdar'da.
Evet, evet.
Oturup orada bir çay içecek.
Bundan öteye gidecek.
Ya da bu nasıl olur diyecek. Aklı almayacağı için heh. Bunu reddedecek. Benim aklım niye almıyor? Senin aklın senin çapında bir şeyi alır.
Evet.
Allah çapında bir şeyi almaz. O ne farkın olacak senin o zaman Allah ile yaratanla yaratan yaratılmış evet. arasında bir fark olmayınca niye yarattı Allah diyorsun o zaman? Bu ne noktaya götürür? Yaratılmayı da inkar ediyor bu sefer sonunda. Cenneti cehennemi de inkar ediyor. Mesela biz ateşe attığımız bir şey taş da olsa erir gider sonunda ateşe dayanamaz diyoruz. Milyonlarca sene cehennemde nasıl yanacak insan? Ama sen bunu hangi insan olarak düşünüyorsun? Rahimden çıkmış bir insanın, ana rahminden çıkmış insanın yanmasını hesap ediyorsun 10 dakika sürüyor. kabirden çıkmış bir insan ise trilyonlarca sene yansa bir şey değişmeyecek, hep yanacak, bunu düşünemiyorsun. Yani rahimden çıkmakla kabirden çıkmak arasındaki farkı anlamadan cehennemi anlamaya çalışıyorsun. Cennette nasıl hepimiz mesela Müslüman olarak ahirete gittiklerinde anası çocukları hep bir arada duracak, o zaman bir oturumumuz 500 bin kişilik mi olacak? Dünya şartlarında düşündüğün zaman bu, oturacak salon da bulamazsın zaten. Ahiret şartlarında niye düşünemiyorum? Sen akılla düşünüyorsun. Bu akıl bu fani dünya standartları için yaratılmıştır. Soğuktan etkilenir, nezle olur, burnundan sümük akar. Sümüğünün akmadığı cennette bunları anlayabilirsin sen. Dolayısıyla Üsküdar'a kadar yürüyen adam, Üsküdar'dan ben öteye de yürür, Eminönü'ne giderim buradan yürüyerek dediği zaman boğulacaktır.
Evet.
Bunun için ateistler boğuluyorlar. Deistler bunun için boğuluyorlar. Yürünmeyecek yolda yürümeye... buraları da yol yapın. dersen o zaman diyecek bir söz yok tabii. Bu bir yani, akılsız sözü
bir çünkü. De bu akla aykırı olmak olmamak. Yani böyle bir sorundan söz edilebilir mi?
Hem yani, akıl öbür akla aykırıdır zaten.
Evet.
Şimdi
yani iman konularında
onu anlatıyorum.
Evet.
Mesela cennetteki konular, cehennemdeki konular.
Şimdi onları aklın almayacağı alan, değil mi? Orada yürüme alanının bulunmadığı
dışında. Evet. Ve bunlar akla ters düşüyor. Doğru. Evet. Ben de diyorum ki bırak orayı, dur.
Evet.
Sen kardeşinle niye anlaşamıyorsun? O da akıllı, sen de akıllısın. Niye birinizin sarı istediği şeyi öbürü beyaz istiyor? Niçin böyle yapılırsa uygun olur diyorsun da öbürü olmaz diyor? Akıl da akıla ters düşüyor zaten ki nerede kaldı akılları yaratana ters düşmesin akıl. Yani çap meselesi bu.
Evet.
Biz istiyoruz ki nasıl iktidar ol, mesela belediyeyi seçiyoruz, bir iktidara getiriyoruz belediyeyi, bizim istediğimiz gibi yap diyoruz.
Evet.
Çünkü belediyeyi biz oluşturduk. Hakkımız da bu. Ama Allah bizi oluşturdu, yarattı manasında söylüyorum. Biz nasıl Allah'a şöyle niye yapmıyorsun diyeceğiz ki? Yani belediyeye karşı isteklerimizi belirtirken haklıyız. Ama Allah'a karşı bir istek belirtmekte hiçbir hakkımız yok. Neden yok? Çünkü Allah-u Teala seni yaratmış, var etmiş. Seni erkek yaratmış, öbürünü kadın yaratmış. Sen ne diyebilirsin ki? Sormamış sana yaratırken zaten. Bunun için bizim kurtuluşumuz şudur.
Evet, ben de tam onu. Yani ne demek lazım?
Şunu de, ben kulum.
Evet.
Kul insanım. Kul ne demek? Yani Allah var, ben yokum aslında. Ben onun var ettiği kadar varım. Kul değil de humanist anlamda insanız dedikten sonra yol bitti.
Evet.
Söyleyecek bir söz yok artık.
Yani kendini tanrılaştırdığında onun da içinden çıkamazsın çünkü gücün yok. Yani şurada tıkanıyorsun.
O bocalamayı devam ettirirsin. Yani evet. Cümleni tamamlayacak kadar takatin var mı, canın var mı onu bilmiyorsun ama büyük evet. Cümle kullanıyorsun.
Büyük cümle.
Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Evet.
Teslim olmak.
İman o zaten.
İman.
İman. Beğenmek değildir iman. İman teslim olmaktır.
Yaratana.
Müslüman teslim olmuş teslim insan
olmuş
demek.
Teslim olmuş insan demek. Hocam teşekkür ederiz. Sağ büyük olun. Bir meseleyi konuştuk.
İnşallah.
İman ve akıl. Hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. İman ve akıl konusu üzerinde konuştuk. İnşallah faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyoruz efendim.